Ayrım 2.
Yaşam boyunca doğal olarak hepimizin sorunları olabileceği gibi, hepimizde doğal olarak bu sorunlarla yeterli biçimde başa çıkabilme kapasitesi de mevcuttur. Şayet her çeşit sorunla başa çıkabilmede kalıtımsal bir yeteneğimiz olmasaydı, insanlar bir tür olarak çoktan silinmiş olurdu. Bazı kıyamet tellallarının söylediklerinin tersine, biz insanlar doğanın evrimsel çizgisinde şimdiye kadar ortaya çıkan en başarılı, en iyi uyum yapabilen, en akıllı ve en dayanıklı biyolojik organizmalarız. Şayet antropologların, zoolojistlerin ve diğer bilimcilerin önümüze koydukları bilgilere ve genel sonuçlara güvenirsek, dünyada taş devrinden beri uzun bir evrimsel mücadelenin yer almış olduğu görülür. Bu mücadelede genetik ailemiz olan insan ve hayvan atalarımız, doğanın ekolojik güçlerinin yol açtığı acımasız koşullar altında varlıklarını koruma amacıyla diğer türlerle yarışmışlardır. Atalarımız bu yarışmacı koşullarda varlıklarını sürdürmekle kalmamış, daha da gelişmişlerdir. Diğer türler yok olup giderken veya silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, her çeşit koşulda fizyolojik ve psikolojik olarak yaşayabilecek bir yapıya sahip olduğumuzdan, bizim varlığımızı koruduğumuz ve doğaya egemen olduğumuz söylenebilir. İlkel atalarımız sorunlara rağmen değil, bu sorunlar sayesinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. İnsan olarak acımasız bir çevrede ve acımasız dönemlerde sorunlarla başarılı biçimde başa çıkabilme yeteneğini geliştiren hayvan türlerinden türediğimiz belirtilmelidir. Bu yetenek sayesinde sadece dünyamızı ve çevremizi fethetmekle kalmayıp, güçlüklerle başa çıkabilme yetisi, bizimki kadar gelişkin olan başka hiçbir yaşam biçimiyle karşılaşmadığımız gibi, gelecek kuşakların devamı için dünyamızı ve üzerindeki diğer canlı türlerini de koruma girişimini başlatmış bulunuyoruz. İnsanların başarılı olmasını sağlayan bu kalıtımsal başa çıkma yetenekleri nelerdir? Benim ve sizlerin ölüp giden hayvan türleriyle ortak olan yönlerimiz ve sadece insana özgü niteliklerimiz nelerdir? Yarı insan olan türlerin, özellikle omurgalıların temel başa çıkma davranışlarına bakarsanız, aynı türden iki hayvan arasında bir çatışma çıktığında genellikle çiftler en az birinin kavga, fight veya kaçma, flight davranımı gösterdiğini izleyebilirsiniz. Hayvanların birbirleriyle başa çıkmasında hem kavganın hem kaçmanın son derece işlevsel olduğu söylenebilir. Evrimin daha alt basamaklarındaki hayvanlarda görülen bu tür başa çıkma yolları, varlıklarını sürdürmeleri açısından son derece önemli, neredeyse otomatik ve program öncesi yer alan davranımlardır. Sizler de, ben de, bazen kendi kararımız dışında, bazen rahatlıkla, arada sırada açıkça, çoğunlukla da gizlemeye çalışarak kavga eder, birbirimizden kaçarız. Kavga etme veya kaçma davranımları, aynı kalıtımsal başa çıkma davranımlarını başarıyla uygulamış olan insan öncesi atalarımızdan bize miras kalmıştır. Ancak şimdiki insani varlık biçimimizde temel başa çıkma yolları olarak parçalayıcı dişlerimiz, keskin pençelerimiz, kalıtımsal saldırganlık veya kaçma davranışını mümkün kılan özel kaslarımız yoktur. Ne siz ne ben bir saldırganı korkutacak doğru dürüst bir homurtu dahi çıkaramayız. Zor bir durumla karşılaştığımda koşma yeteneğime güvensem bile buna pek sık başvurmayı istemem. Kavga ve kaçma davranımlarımız şimdi sadece hoşgörümüz sayesinde varlıklarını sürdürebilen evrimin alt basamaklarındaki hayvanlarla ortak olsa bile bizi diğer türlerden en fazla ayırt eden özelliğin daha ilkel düzeydeki hayvan beynimize katmanlar halinde evrimleşerek eklenmiş olan yepyeni sözel ve problem çözücü beynimiz olduğu söylenebilir. Kavga ve kaçmadan ibaret ilkel başa çıkma repertuarına daha işe yarar bir şeyler katmayı başaramamış olan atalarımızın aşağı yukarı 1 milyon yıl önce varlığı sürdürmeye yönelik evrimleşme ve yarışma sürecinden sökülüp atıldığı düşünülüyordu. Bu arada evrimleşme süreci boyunca bizleri sonraki kuşaklar olarak yaşatan ve üreten atalarımızda yer alan sözel ve problem çözme yeteneğinin her kuşakta genetik olarak daha da güçlendiği söylenebilir. Yeni problem çözücü beynimiz bir çatışma veya sorun çıktığında birbirimizle iletişim kurarak birlikte çalışmamızı mümkün kılar. Bu sözel iletişim ve problem çözme yeteneği insanlar ile silinmiş veya silinmeyle karşı karşıya olan veya daha da kötüsü evcilleştirilmiş hayvanlar arasındaki temel yaşamsal farkı oluşturur. İnsan olmayan hayvan türlerinde bizimle ortak olarak varlığı korumaya yönelik sadece iki temel kalıtımsal başa çıkma davranışı, kavga ve kaçma mevcutken, daha başarılı atalarımıza şükürler olsun, bizde varlığımızı korumaya yönelik üç temel başa çıkma davranışı, kavga, kaçma ve sözel problem çözme yeteneği gelişmiştir. Tehlike durumunda kavga veya kaçma, insan öncesi atalarımızdan kalan davranımlardır. Kavga ya da kaçma yerine birbirimizle sözel olarak iletişim kurarak problemleri atılgan bir biçimde çözme yetisi ise bize, erken dönem insan atalarımızdan evrimsel miras olarak kalmıştır. Kısacası kavga veya kaçma gibi kalıtımsal yeteneklerin varlığına rağmen hiçbirini güdüsel olarak yapmaya zorlanamazsınız. Bunun yerine diğer kişilerle sizi rahatsız eden şey hakkında konuşarak insanca başa çıkma seçeneğini kullanabilirsiniz. Sizler veya ben bu modern ve medeni dünyada çatışmayla başa çıkabilmek için saldırganlığa veya kaçışa başvurursak genellikle bunu gizli yaparız. Bu duygularla hareket etmenin pek az dışsal yararı vardır. Çocukken kavga etmemem, diğer çocukların burnunu çimdiklememem gerektiği öğretilmişti. Aynı zamanda cesur olmam ve beni korkutan kişilerden açıkça kaçmamam gerektiği de öğretilmişti. Batı toplumlarında orta sınıf çocuklarının çoğuna ana babaları tarafından buna benzer şeyler öğretilir. Bir başka deyişle bizlere çatışmayla edilgin biçimde başa çıkma becerileri kazandırılır. Karşılık verme, orada kal ve dayan. Bunların ikisi de edilgin tarzlardır. Örneğin biri bizi kızdırdığı zaman bunu çok az belli ederiz. Bunun yerine sessizce dişlerimizi sıkar, ileride intikam alacağımıza dair boşuna söz veririz. Anılan örüntü hastalarımdan biri olan 29 yaşındaki sekreter Diane'nin tipik davranışıydı. Diane, patronunun hoşlanmadığı talepleriyle pasif saldırganlık uygulayarak başa çıkmaya çalışıyordu. Patronuna nelerden hoşlanmadığı hakkında açıklama yapmak ya da ayağa fırlayıp ona cehennem ol diye veya benzer bir biçimde bağırmak yerine onun istediği şeyleri yaparken ağırdan alıyordu. İş yerinde kahve yapma sırası ona geldiğinde bunu baştan savma bir biçimde yapıyordu. Kahveyi ya döküyordu, ya çok hafif, ya çok koyu yapıyordu. Kısacası pasif kavga yürüten herkes gibi kötü bir iş çıkarıyordu. Bir işin yetiştirilmesi için geç vakte kadar çalışması istendiği zaman yığınla daktilo hatası yapıyor, böylece işi bitirebilmesi için gereken süre iki katına çıkıyordu. Diane, açık saldırganlık yerine pasif saldırganlık uyguluyordu. Patrona karşı kavgacı bir davranışta bulunduğunu söyleyemezdi. Fakat patronun hedeflerini elinden geldiğince engelliyordu. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Diane'nin pasif saldırganlığı patronundan çok onun için sorun yaratıyordu. Siz de ben Diane gibi pasif saldırganlık gösterirsek dökülen kahveyi temizlemek veya yeniden hazırlamak ya da ayağımızı sürüyerek iş yaparsak daha geç saatlere kadar çalışmak patronumuza değil bize kalır. Daha da kötüsü, bu şekilde pasif saldırganlık uygularsak patronumuz aynı ricayı tekrarlama eğiliminde olacağından söz konusu durumla baş etmeye çalışırken hissettiğimiz engellenme duygusu ertesi günde bugünkü gibi devam edecektir. Pasif saldırganlık genellikle çok seyrek işimize yarar ve istediğimizi elde etmemizi sağlamaz. Diane de çoğumuz gibi bazı sorunlarla baş etmede pasif kaçışa sığınıyordu. Birisi sorun çıkardığında o kişiden mümkün olabildiğince kaçınıyordu. Örneğin Diane evlilik ilişkisindeki sorunlar ve boşanma olasılığı nedeniyle terapiye geldi. Ayrıldıklarında kocasını hemen her gün görüyordu. Her ikisi de aynı iş yerinde çalışıyorlardı. Bu tesadüfi karşılaşmalarda kocası ona karşı soğuk davranıyordu. Evliliklerine ilişkin sorunların çoğu için karısını suçladığından soğuk davranışlarını anlamak bir yere kadar mümkündü. Diane özellikle başkalarının bulunduğu yerlerde bu soğuk davranışlarla başa çıkmada güçlük çekiyordu. O zamanlar hala Bob'dan hoşlandığını ve değindiği şekilde davrandığında ağlayacak gibi olduğunu anlattı. Bob soğuk davrandığında ne yapacağını bilemediğini söylüyordu. Durumla başa çıkabilmek için Bob'dan kaçınmaya çok fazla çaba harcıyordu. Bob mülkiyeti ortak olan mallarının ne olacağı konusunu tartışmak için Diane'ye ulaşmaya çalışırken Diana onun telefonlarından haftalarca kaçınıyordu. Söz konusu kaçma davranışını, telefon çaldığında kimin aradığını bilmediği zamanlarda dahi oradan uzaklaşmaya kadar vardırıyordu. Diana bana bu sorununu açtığında pasif kaçma şeklindeki başa çıkma davranışı yerine Bob'un davranışıyla atılgan bir biçimde başa çıkmasını öğretmek için uygulamalı seanslar düzenledik. Uygulamalar sayesinde Diana Bob'a telefon ederek mal paylaşımını gerçekleştirebildi. En önemlisi tesadüfi karşılaşmalarında hoşuna gitmeyen şeyleri tartışmak üzere bir yemek randevusu ayarladı. Diana'nın pasif kaçması devam etseydi, aynen patronuyla olan pasif saldırganlığında olduğu gibi, etkili bir başa çıkma yöntemi olmadığından başarısızlığa mahkum olacaktı. Eninde sonunda mal varlığını kararlaştırma konusuyla yüzleşecekti veya gerçekten hem Bob'dan hem de boşanma sürecinden kaçacaktı. Diana, evliliğe ilişkin sorunlarının çoğunun Bob ile kendisi arasındaki çatışmalarda pasif saldırganlık ve pasif kaçış yolları uygulamış olmasından kaynaklandığını daha sonraki seanslarda görebildi. Diana'nın zor yoldan öğrendiği gibi şayet siz veya ben birisiyle yaşadığımız çatışmadan sürekli olarak pasif biçimde kaçarsak bu büyük bir ihtimalle kişide tiksinti uyandıracak, ilişkiden vazgeçecek ve bitirecektir. Sadece saldırganlık veya kaçma davranımları ile etkileşim kurarsak, bu davranış tarzları daima onlarla birlikte yer alan öfke veya korku gibi hoş olmayan duyguları içerdiğinden çok kötü hissederiz. Bu yollarla başa çıkmaya çalışırsak, sadece öfke veya korku hissetmekle kalmaz, genellikle savaşı da kaybederiz. Oysa yaşamda başkalarına karşı kazanılacak veya kaybedilecek gerçek savaşlar da vardır. Engellenme duygusu yaşar, sonunda üzgün veya depresyona eğilimli hissederiz. Öfke, korku ve depresyon üçlüsü, kalıtımla gelen temel varoluş duygularımızdır ve sorumlu kişileri profesyonel terapiye yönelten ortak duygusal paydadır. Terapi için gördüğüm hastalar, istemedikleri halde başka kişilere karşı çok sık öfke ve saldırganlık duymakta veya sürekli korku hissederek kaçmakta veya kaybetmekten bıktıkları için çoğunlukla depresyona eğilimli olmaktadırlar. Terapistler tarafından izlenen kişilerin çoğu çeşitli biçimlerde, kimi zaman tuhaf şekillerde aşırı kavga veya kaçma davranışı gösterdikleri için yardım istemektedirler. Hepimiz saldırganlık, kaçma veya engellenmeye ilişkin öfke, korku ve depresyon duyguları yaşamışızdır. Öfke, korku veya depresyon hissettiğinizde yardım almaya karar verirseniz, bu mutlaka herhangi bir hastalığınız olduğunu göstermez. Sizinle benim doğamız, fizyolojik ve psikolojik olarak böyle hissetmemize yol açtığı için öfke, korku veya depresyon yaşarız. Olduğumuz gibi yaratılmışızdır. Çünkü sinir sistemine, kaslara, kana, kemiklere ve bunlardan kaynaklanan davranışlara ilişkin bu özel yapılanma, atalarımızın acımasız koşullarda varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır. Öfke, korku ve depresyon gibi olumsuz duygular, fiziksel acı bağlamında olduğu gibi varlığı korumaya yönelik değer de taşırlar. Sıcak bir nesneye dokunduğunuzda elinizi otomatik olarak geri çekersiniz. Sinir sisteminiz bunu mümkün kıldığı için anılan reaksiyon otomatik olarak yer alacaktır. Düşünme gerekli değildir. Hoş olmayan bir duygu hissettiğinizde aslında bu, tüm bedeninizi belli bir davranışa hazırlayan beyninizin hayvani kısımları tarafından düzenlenen fizyolojik ve kimyasal değişmeleri hissettiğinizi gösterir. Öfke durumunda bedeninizin belli bir kişiye veya hayvana karşı saldırıya hazırlandığını duyumsarsınız. Kendimizdeki bu saldırganlık hazırlığını sadece hissetmekle kalmaz, diğer kişilerin davranışları üzerindeki etkilerini de görebiliriz. Örneğin, şampiyonaya katılan kaç futbol takımı, final maçında ezeli rakiplerinin soyunma odasında, koçları tarafından hakarete ve tacize uğradıkları için, kolayca yenebilecekleri bir takıma, fiziksel olarak yenil düştüklerini görüp rahatsız olmuşlardır. Kendimizi fiziksel olarak korumamızı gerektirecek durumlarda, doğanın şanslı çocukları arasında yer aldığımız söylenemez. Böyle olsa dahi tehlikeli bir durumdan kaçarak veya konuşarak kurtulabilme şansımız olmadığında, öfkelenip saldırarak kendimizi savunursak varlığımızı koruma şansımız artacaktır. Öte yandan Korku duyduğunuzda bedeniniz otomatik olarak en hızlı biçimde tehlikeden kaçmaya hazırlayan ve ilkel beyniniz tarafından salgılanan fizyokimyasal bir değişime duyumsarsınız. Konuşarak çözüm getirilemeyecek bir tehlike durumundan kaçabilirsek, varlığımızı koruma şansımız artar. Az aydınlatılmış bir sokakta, serserinin biri size doğru, elinde açık ve keskin bir çakıyla yaklaşırsa, nefesinizde, midenizde ve bacaklarınızda hissettiğiniz panik duygusu, korkaklık değil, bedeninizi kaçmaya hazırlayan beyin merkezlerinin otomatik olarak başlattığı doğal bir uyarılma hissidir. Saldırganlığa ve kaçmaya karşı üçüncü bir insani seçeneğimiz, sözel problem çözme davranışımız olduğu halde, zaman zaman hepimiz ne yaparsak yapalım, kendimizi öfkeli ya da sinirli ve korku dolu hissederiz. Dikkatsiz bir sürücü saatte 70 mil hızla yola fırlayıp önümü keserse, atılgan davranma çabam ve ellerimdeki titremeyi durdurmam hiçbir işe yaramaz. Çünkü felakete bu kadar yaklaştığımda titreme başlar ve bunu engellemek için yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Yepyeni otomobilimin tamponunda gizemli bir çizik belirirse, orada olmayan birisine karşı atılganca davranmam bir işe yaramaz. Kendime ne söylersem söyleyeyim, deli gibi sinirlenirim. Şayet karım engellenmiş ve somurtkan olarak eve gelir ve öfkesini köpek yerine benden çıkarırsa, ikimiz de sırayla 6 roundluk dövüş yapacak havaya gireriz. Şayet böyle şeyler olursa, kalıtımsal psikofizyolojik yapımız bize hiçbir seçenek bahşetmez. Korkarız veya öfkeleniriz. Ancak diğer kişilerle atılganca etkileşim kurabilirseniz ve böyle yaparak hiç değilse istediklerinizin bir kısmını elde ederseniz, otomatik öfke veya korku daha az ortaya çıkar. Öte yandan değiştiremeyeceğimiz bir şey nedeniyle engellenme hissedersek veya değiştirebileceğimiz bir şeyle başa çıkmada kalıtımsal sözel yeteneğimizi kullanmayı başaramazsak, duygusal olarak depresyon eğilimimiz artar. Bugün artık depresyonun varlığı korumaya yönelik etkisinin çok az olduğu, hatta hiç olmadığı bilinse de depresyona eğilimli hissettiğimiz zaman genelde nasıl davrandığımıza bakılırsa atalarımız için taşıdığı önem açıkça ortaya çıkar. Aslında böyle olduğunda hemen hiç hareket etmeyiz. Temel bedensel işlevleri sürdürmenin dışında hiçbir şey yapmayız veya çok az şey yaparız. Genellikle sevişmeyiz veya sinemaya gitme, herhangi yeni bir şey öğrenme, çeşitli problemler çözme gibi zevkli şeyler yapmayız veya evde ya da iş yerinde pek bir şeyler çıkaramayız. Depresyona nasıl girdiğimize bakarsak, orta derecede depresyon söz konusu olduğunda veya üzüntülü hissettiğimizde alışık olduğumuz bir şeyi kaybettiğimizi ya da orta derecede engellendiğimizi duyumsarız. Çok yoğun depresyon hissedersek, duygusal bir kayıp yaşamışız demektir veya çok fazla engellenmişizdir. Depresyona girmişseniz en alışıldık günlük davranışları gerçekleştirmek için gereken bedensel fizyolojinizin doğal işlevlerinin çoğunu azaltmak üzere beyninizin ilkel kısımlarından gelen mesajların etkilerini duyumsarsınız. Erken dönem atalarımız için depresyon, acımasız koşullarla başa çıkma döneminde gerekli olan bir durumdu. Koşullar sertleştiğinde enerji tasarrufu için gerçekten içlerine kapanmaları gerekiyordu. Depresyona giren ve aşırı engelleyici dönemlerde sadece oturmakla yetinen erken dönem atalarımız, kaynak ve enerjilerini daha iyi koruma eğilimindeydiler. Bu şekilde davranarak koşullar iyileşinceye kadar varlıklarını koruma şansını arttırdılar. Belki bu ilkel duygusal kalıntının bir göstergesini, kışın soğuk ve kasvetli bir cumartesi günü, görünürde hiçbir neden olmasa bile bir şeyler atıştırma, uyuklama ve evde dolanıp durma dışında hiçbir şey yapmadığımız zaman anlarız. Sizin ve benim sık sık yaşadığımız bu ortak depresyon uzun saatlerden günlerce süren bir döneme kadar yayılabilir. Berbat hissederiz. Fakat zamanla ve biraz olumlu yaşantıyla depresyonumuz kalkar. Bugün içinde yaşadığımız görece varlıklı toplumda depresyonun ve içine kapanmanın görülebilir hiçbir yaşamsal yararı yoktur. Çoğumuz için koşullar fiziksel açıdan erken dönem atalarımız için olduğu kadar zorlayıcı ve talepkar değildir. Bu nedenle çevrede yer alan acımasız dönemleri başarıyla atlatmak için atalarımızın geliştirmiş olduğu söz konusu psikolojik uykuya yatma, hibernation mekanizması olan depresyon bizim hiçbir işimize yaramamaktadır. Bugünkü engellenmelerimiz çevreden değil, diğer kişilerin davranışlarından kaynaklanmaktadır. Benim ve diğer terapistlerin gördüğü uzun süreli depresyon hastalarının sık yaşanmış bir engellenme geçmişi vardır. Geçici veya uzun süreli depresyonu olan hastaların tedavisine ilişkin klinik deneyimler, depresyon boyunca oturup bekleme yerine depresyonu olan kişinin ayağa kalkıp olumlu yaşam pratiğine katılması doğrultusunda yardım etmenin daha yararlı olduğunu göstermiştir. Tekrarlayan evreleri olan uzun süreli depresyon hastası ve boşanmış bir kitapçı olan 33 yaşındaki Don'un tedavisi buna örnek teşkil edebilir. Don, yapmak istediklerini sürekli olarak engelleyen bir ana baba tarafından büyütülmüştü. Küçük bir çocukken ana babasıyla olan tipik etkileşiminde evde üstüne düşen görevleri yerine getirdiği zaman çok az takdir ediliyor, herhangi bir şeyi iyi yapamadığında ise sert bir şekilde cezalandırılarak suçlu hissettiriliyordu. Örneğin ilk bisikletini istediğinde onun yaşında bisiklete binmenin neden tehlikeli olduğuna dair bir sürü neden sıralanmıştı. Bisikletlerin pahalı olduğu ileri sürülmüş ve bir bisiklet alınsa bile onun gibi dikkatsiz bir çocuğun büyük bir ihtimalle bisikletini koruyamayacağı hatırlatılmıştı. Hiçbir zaman bir bisikleti olmadı. Otomobil kullanmayı öğrenmek istediğinde ergenlik dönemindeki gençlerin kötü sürücü oldukları ve beklemesi gerektiği bildirildi. Genç adam evinden uzakta, üniversiteye devam ederken otomobil kullanmayı öğrenebildi. Don annesine benzediğini söylediği bir kadınla evlendi. Karısı hiçbir zaman ondan hoşnut olduğunu ifade etmediği gibi daima şikayet edecek bir şeyler bulmayı başardı. Tedaviden 3 yıl önce Don'un da onayıyla karısı onu boşadı. Ayrılıklarından kısa bir süre sonra Don her defasında daha uzun süren depresyon dönemlerine girdi. Don'a aylar boyunca çok az yararı olan duygu durum yükseltici, mood elevating, antidepresan ilaç tedavisi uygulandı. Bu vakada depresyonunu geçirmeyip sinirlilik ve huzursuzluk gibi yan etkilere yol açtığı için ilaç tedavisinin kaldırılmasına karar verildi. İlaç tedavisi yerine Don'dan depresyonda olmadığı zamanlar hoşuna giden etkinliklerin bir listesini yapmasını istedim. Böylece görevi her hafta ne derece depresyonda olursa olsun, gerekirse kendini zorlayarak bu etkinliklerin en az ikisini gerçekleştirmekti. Bunlara ek olarak işinde veya sosyal ilişkilerinde başarılı olmadığını hissettiği zamanlar, eskiden yaptığı gibi depresyona geri dönmek ve kendi içine kapanmak veya eve giderek mevcut durumdan kaçma alışkanlığını tekrarlamak yerine, o an istemese bile elindeki işi bitirecek veya yaptığı işi sürdürecekti. Bu terapötik programın sonunda Don'un 5 aylık kronik depresyonu 4 hafta içinde ortadan kalktı. Öfke, saldırganlık, korku kaçma ve depresyon içine kapanma gibi nörofizyolojik mekanizmalar, özlerinde hastalık ve uyumsuz başa çıkma yolu olarak kabul edilmeseler de pek işimize yaramazlar. Seyrek olarak etkilidirler, hatta daha da seyrek yardımları dokunur. Çatışmalarımızın ve sorunlarımızın çoğu diğer kişilerden kaynaklanır. Başka kişilerle ilişki kurarken ilkel davranımlarımız, sözel atılganlık ve problem çözme gibi tümüyle insana özgü başa çıkma yeteneğimiz yanında önemsiz kalır.